Hayırlı günler A9 izleyicileri. Ahir Zaman ve Yaratılış Serileri programına hoş geldiniz inşallah. Bu arada bugün mübarek bir gün. Berat, tüm Müslüman aleminin Berat Kandili'ni kutlarım buradan. Mübarek olsun diyoruz
İnşallah,
inşallah
evet.
hocam. Bugün de birbirinden güzel konularımız var inşallah.
Evet inşallah. Yani her gün zaten bahsediyoruz pek çok konudan. Şu anda Bediüzzaman Hazretleri'nin de bildirdiği gibi en büyük farz vazifesi İttihat-ı İslam. Yani yeryüzünde şu anda Müslümanların durumunu görüyoruz her gün. Binlerce Müslüman şehit ediliyor. Ve dünya çapında çok büyük bir zulüm var Müslümanlara karşı. Allah da ayetlerinde net bir şekilde bildirmiş. Yani bizim dağılıp ayrılmamamız gerektiğini, dağılıp ayrılırsak yeryüzünde fitne olup Müslümanların zarar göreceğini Allah ayetlerinde bildiriyor inşallah. Mesela Allah bir ayetinde Ali İmran suresi 103. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Allah'ın hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Mesela bazen duyuyoruz işte ayrılıkta rahmet vardır gibi cümlelerle işte Müslümanların farklı görüşlerde olması veyahut da ayrı ayrı olmasının aslında bir rahmet olacağına dair iddialar olabiliyor. Ama Allah ayetinde dağılıp ayrılmayın buyuruyor. Dolayısıyla Allah'ın dediği doğrudur. Yani biz Allah'ın dediğine göre hareket ederiz. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı, umur ki hidayete eresiniz diye. Allah size ayetlerini böyle açıklar buyuruyor Allah ayetinde. Yani dolayısıyla Müslümanların hep birlik olması gerekiyor. Yani bu sadece ahir zamana has bir durumda değil. Yani her zaman birlik olması gerekiyor. Mesela Mehmet Ali
İnşallah.
Hocamıza altı hocamız soruyor. İşte sizce şu anda İttihat-ı İslam olmalı mıdır diye sorduğu zaman Mehmet Ali hocamız şu an değil her zaman olmalıdır diyor. Çünkü neden öyle diyor? Çünkü Kur'an her zaman İttihat-ı İslam'ı emrediyor. Kur'an'da Allah emrediyor daha doğrusu. Yani dolayısıyla bizim bu birlik için sürekli çaba sarf ediyor olmamız lazım. Ama onun haricinde de bir güzellik olarak ahir zamandayız ve Peygamberimiz bu ahir zaman içerisinde İttihat-ı İslam'ın olacağını, Türk İslam Birliği'nin gerçekleşeceğini de ayrıyeten müjdelemiş. Bu da çok güzel bir müjde Allah'ın izniyle. Şimdi bu hem Kur'an'da her devirde İttihat-ı İslam farzken, hem Peygamberimiz ahir zamandayken bu İslam Birliği'nin oluşacağını söylemişken ve de tüm ahir zaman alametleri gerçekleşmişken tüm bunlara rağmen kalkıp da hayır İttihat-ı İslam şu an olmayacak olmasını istemiyoruz demek bir Müslümana yakışmaz. Hani onun inancından şüphe ederiz açıkçası. Yani çünkü Kur'an'da Allah emrediyor. Peygamberimizin sünnetinde bu var. Ayrıca Peygamberimiz bunun müjdesini veriyor. Tarihleriyle olaylarından bahsediyor. Olaylarının gerçekleştiğini görüyoruz. Tüm bunların arasında kalkıp da hayır İttihat-ı İslam şu an olmayacak işte 1000 sene sonra olacak, 5 milyar sene sonra İttihat-ı İslam olacak gibi iddialarla bulunmak ve de Müslümanları bu tarz iddialarla oyalamaya çalışmak, kandırmaya çalışmak çok çirkin bir davranış. Mesela Hucurat suresinde Allah şu şekilde buyuruyor 10. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinin arasını bulup düzeltin. Ve Allah'tan korkup sakının, umulur ki esirgenirsiniz buyuruyor Allah ayetinde. Yani dolayısıyla müminler kardeş olduğu için aralarını bulup düzeltmemiz gerekiyor. Yani nasıl aralarını bulup düzelteceğiz? İttihat-ı İslam'la olacak bir şey bu. Mesela Müslüman ülkeleri dahi birbirine düşürmeye çalıştılar ve zamanında başarılı olduklarını da görüyoruz. Yani normalde Müslüman Müslümana savaşır mı? Hiçbir şekilde. Yani Allah ayette bir mümin bilerek kasten başka bir mümini öldürürse cezası ebedi cehennemdir.
Değil mi? Müminler kardeştir buyurun. Diyoruz. Yani kardeşler savaşır mı? Birbirine destek
evet.
olur, yardımcı olurlar.
Tabii ki. Yani Allah ayetinde net bir şekilde bildirmiş tabii. Ve arasını bulup düzeltin. Bu da bir emirdir. Hani Müslüman ülkelerin arasının bulunması ve aralarındaki işte anlaşmazlıkların çözülmesi, ayrılıkların çözülmesi Allah'ın bize verdiği bir emirdir inşallah. Mesela Enfal suresi 46. ayette yine. Allah ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsanız gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor Allah. Yine Allah ayetini net bildirmiş. Çekişip birbirinize düşmeyin. Şu anda nasıl bir ortam var? İşte Müslümanları sürekli birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Müslümanlar da bir kısım Müslümanlar da Kur'an'a uymadıkları için bu oyuna geliyorlar. Yani ama Allah ayeti çekişip birbirinize düşmeyin, çözüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider buyuruyor. Yani resmen zaten onların istediği de bu. Ya biz bölelim, parçalayalım, aralarına fitne sokalım, nifak sokalım, ayrılık sokalım. Ondan sonra bu ayrılığı da süsleyelim. Nasıl onların işte dine uygun hale getiririz? İşte ayrılıkta rahmet var diyelim. Onlar da tamam desin, olsun bitsin. Öyle bir şey yok. Biz birleşeceğiz Müslümanlar olarak tüm dünya çapında.
Ne kadar birleşirsek o kadar kuvvetli olacağını biliyoruz biz. Hani evet. Laf var ya sürekli kullandığımız, birlikten kuvvetli var diye. Evet. İnşallah bütün mümin kardeşler de böyle bir fitnenin, fesadın olacağı oyunlara gelmez inşallah.
İnşallah tabii dünya çapında mücadele etmek gerekiyor. Allah yine Enfal Suresi 73. ayette şeytan Allah'a sınırım, inkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, yani birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız diyor Allah, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Yani müminler birbirlerinin velileri olmazlarsa dünya üzerinde Allah yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur buyuruyor. Şu anda gerçekten de bakıyoruz, müminler birbirlerinin velileri değil dünya üzerinde. Müslümanlar birbirlerine sahip çıkmıyorlar. Yani bir Müslüman ülkeye bakıyoruz, bambaşka bir yaşantısı var. Diğeri bambaşka bir yaşantısı var. İşte kimisinde zulüm oluyor, kimisinde işte refah olabiliyor. Yani kimse de kimseyle ilgilenmiyor. İşte o Müslüman ülkeymiş diyor, benim umurumda değil diyor mesela, hiç ilgilendiği yok. Allah böyle olursa bozgunculuk ve fesat olur buyuruyor. Biz de net bir şekilde şu an görüyoruz. Bu fesadın durması için de yine İttihat-ı İslam'ın mutlaka olması gerektiğini anlıyoruz. İşte Darwinizme karşı, materyalizme karşı Müslümanların birleşip mücadele etmesi gerekiyor. Birbirlerine koruyup destek olmaları gerekiyor.
İnşallah. Çünkü nitekim son gelecek olan en büyük ve son veli de Hazreti Mehdi'dir inşallah.
İnşallah. Yani Müslümanları da bu inkar edenlerin yaptığı gibi onlar birbirlerini mesela koruyorlar. Koruyup kolluyorlar. Müslümanların onun en az 1 milyon misli daha fazla birbirlerini koruyup kollamaları lazım. Ama böyle olduğunu görmüyoruz. Tabii öyle olunca da fitne fesat oluyor. İşte Pakistan, Afganistan, Filistin, Irak, bunların halini görüyoruz. İşte ekonomik krizde anarşiydi, terördü. Bu tarz sorunlarla uğraşılıyor. Tabii bunların nedeni hep Kur'an'dan uzak olmak. Yani Allah bunu ayetlerinde bildirmiş çünkü. Yani başınıza gelen bir musibet sizin ellerinizin önceden takdim ettikleri dolayısıyladır buyuruyor Allah ayetinde. Yani dolayısıyla işte başımıza bu olaylar hep şu ülke falanca ülke yüzünden geliyor. Şu falanca ülke dünyanın başına bela oldu. İşte Allah bir ayetinde biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun varlık içinde önde gelenlerini orayı helak etmeleri için emrederiz buyuruyor Allah ayetinde. Ve orada bozgunculuk çıkarmalarını emrederiz buyuruyor Allah ayetinde. Dolayısıyla bizim başımıza gelen bir bozgunculuk varsa Allah onu birisini vesile kılarak bizim başımıza getiriyor. Yani olaylara bizim benlik vermememiz gerekiyor kesinlikle. Bir olayda, bir başımızda bir musibet varsa Allah ayetinde insan kendisinde olanı değiştirmedikçe Allah onun üzerindeki nimetini değiştirmem buyuruyor.
Tabii hocam, sizin de az önce söylediğiniz gibi hani çok fazla Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştıkları için dolayısıyla ne oluyor? Gelen her musibeti işte mesela dediniz ya, şu ülkeden bir bela, bir musibet geldiği zaman şu ülkeden dolayı oldu, işte şu kişiden dolayı oldu, bu olaydan dolayı oldu diye. Halbuki biz kendimizi Allah'a teslim edip gelen her şeyi Allah'tan bilip ve Allah'a şükretmemiz lazım inşallah.
İnşallah. Mesela Allah ayette ülkeler için de söylüyor bunu. Bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onların üzerindeki olan nimetini değiştirmez buyuruyor Allah ayetinde. Yani hatta Peygamberimizin hadisi var. Her toplum nasıl hak ediyorsa öyle yönetilir buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hani bir toplumda bir sorun varsa o toplum kendinde olanı değiştirmesi gerekiyor mutlaka. Yani işte daha fazla para kazanırsak işte hiç böyle bizim sorunumuz kalmaz. İşte daha çok ne bileyim istihdam bilmem neydi, bu tarz şeylerle çözülecek konular değil. Hele bir Müslümanın bunu söylemesi zaten facia bir durum. Yani o zaman hiç dini anlamamış oluyor, hiç Kur'an'ı anlamamış oluyor, Peygamberimizin yaşantısını hiç anlamamış oluyor. Bir de şöyle bir mantık olmaz, genel öyle bir mantık olabiliyor bazı insanlarda. İşte tamam, Kur'an'da o tarz şeyler yazıyor ama, haşa Allah'a tenzih ederek söylüyorum, hayatında gerçekleri var diyor mesela. Sen bunu dediğin zaman dinden çıkmış oluyorsun. Yani bu sözün sonu dinden çıkmadır yani. Bunu detaylı olarak incelediğimizde bu sözü. Tamam, Kur'an'da öyle yazıyor olabilir ama bakın dikkatli olalım bu konuda. Bir de hayatın gerçekleri var. Hocamızın kitaplarında bu konuyla ilgili detaylı çok bilgi vardır, bu hayatın gerçekleriyle ilgili. Öyle hayatın gerçekleri diye bir konu yok kesinlikle. Her şey Kur'ani sisteme göre işler dünya üzerinde. Zaten Kur'an'ı çok iyi bildiği zaman bir insan dünyadaki bütün olayların Kur'an'da geçtiği ve anlatıldığı şeklinde olduğunu görür. Yani biz görüyoruz bunu ve okuyan herkes de görüyor zaten Allah'ın dilemesiyle. Kavmin önde gelenleri vardır. Allah'ın yarattığı müminler vardır. Onun haricinde işte ehli kitap vardır. Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar vardır. Münafıklar vardır. Büyüklenenler vardır. Üstünlük taslayanlar vardır. Yani bununla ilgili çok fazla karakter ve yapıdan bahsediyor Allah ayetlerinde. Şimdi bunları biz gördüğümüz zaman Kur'an'da hepsini dünyada şu anda yaşanan olaylarla anlayabiliyoruz. Mesela ekonomik kriz deniliyor. Allah ayetinde ben sizi mallardan eksiltmeyle imtihan edeceğim buyuruyor. Şimdi ekonomik kriz diyorlar ama şey yapmıyorlar. Hiçbir şekilde bunun nedenini açıklayamıyorlar. Şudur diyemiyorlar, şu yüzden ekonomik kriz çıktı diyemiyorlar. Çünkü Allah'ın yarattığı bir şey olduğu için diyemiyorlar. Mesela işte küresel ısınma dediler. Allah ayette ben sizi ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğim buyuruyor. Allah'ın ürünlerden eksiltme sidir o ve de kuraklık vermesidir direkt. Yani küresel ısınma diye bir şey yoktur. Zaten sonradan açıkladılar Rus bilim adamları. Yani biz
öyle isimlendirdik.
Böyle isimlendirdik.
Küresel ısınmanın falan evet. Olmadığını.
Öyle bir şey yok dediler. Yani küresel ısınma diye bir şey yok. Çünkü acayip yağmur yağmaya başladı bir anda. İşte o zaman sordular tabii hani küresel ısınma vardı diye. Tamam dediler, biz onu uydurduk dediler. Kusura bakmayın, küresel ısınma diye bir şey yok dediler. Dolayısıyla her şey metafiziktir dünya üzerinde. Yani her şey Kur'an'daki sistemle, Allah'ın yarattığı sistemle işler. Ve bu sistemi Kur'an'da gören kişi ancak dünyadaki olayların ne olduğunu anlayabilir.
Hocam yani sonsuz ve eksiksiz bir haritadır inşallah Kur'an-ı Kerim. Yani söylüyoruz hani geçen programda da söyledik hani dini zayıflatmaya çalışan, işte Müslümanları, müminleri birbirinden uzaklaştırmaya çalışan, fitne fesatı ortaya atıp da bozgunculuk çıkarmaya çalışan insanların söylediğinin tam tersi olarak Kur'an-ı Kerim eksiksizdir inşallah.
İnşallah.
Bununla ilgili birçok söz söylenmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim her şeyin açıklayıcısı değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de şöyle şeyler de olabilir aslında. Şunlar eksiktir. Haşa, Kur'an-ı Kerim eksiksizdir tabii ki. İnşallah Kur'an-ı Kerim'den kopmayarak bütün Müslüman alimlerin bir birlik olup Türk İslam birliğinin oluşması, ahir zamanda altın çağda olduğumuzu ve Allah'ın her şeye bolluğu, yani bolluğun, bereketliğin en çok nasip edeceği dönem inşallah.
İnşallah.
Yani çok önemli bir çağda yaşadığımızın farkına varalım inşallah.
İnşallah. Çünkü bunun alametlerini de görüyoruz zaten. Her gün yaşanan alametler var. Peygamberimizin bildirdiği 200'e yakın olay gerçekleşmiş durumda. Yani şu an aynı şekliyle gerçekleşmiş durumda. Ve de Müslümanlara düşen hani mesela yine Şura suresi 39. ayette Allah'ın emri. Şeytan Allah'a sınırın. Ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır buyuruyor Allah müminler için. Yani mutlaka birlik olmaları gerekiyor ve fikri mücadele yapılması gerekiyor. Mesela yine Saf suresi 4. ayette şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak cet edenleri, mücadele edenleri sever buyuruyor Allah ayetinde.
İnşallah.
Yani bakın birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak. Yani saf bağlamak nasıl olur? Böyle yan yana gelirsiniz, yapışırsınız adeta. Ve o şekilde Allah mücadeleyi emrediyor müminlere. Biz bakıyoruz işte Müslüman ülkeler hep birbiriyle ayrı. Hatta böyle birbirlerine düşmanca tavırlar da sergileyebiliyorlar. Yani bu şekilde başarılı olmayacağı belli. Buradan anlayacağımız da zaten mesela Müslümanların birlik olmaları gerekiyor çıkaracağımız sonuçlar. Kardeşçe bir sevgi ve şefkatle birbirlerine bağlı olmaları gerekiyor. Kesinlikle çekişip tartışmamaları gerekiyor. Birbirlerinin velileri ve dostları olmaları gerekiyor. Birbirleriyle istişare halinde olmaları gerekiyor. Birbirlerine kenetlenmiş olmaları gerekiyor. Ve de zaten ahir zamanın bir müjdesi inşallah. Ahir zaman müjdesi olduğu için de bunu mutlaka insanların da görüp buna göre hareket etmesi gerekiyor inşallah. Şimdi bir videomuz var zannediyorum. Videodan sonra devam edelim.
Yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. Kur'an ayetlerinde yerin ağırlıklarını dışa atması ifadesiyle o gün yerin altında bulunan pek çok şeyle birlikte çekirdekte bulunan akışkan kısmın da tamamıyla yerin üstüne çıkacağı işaret edilmektedir. Yeryüzünün tümünde meydana gelen şiddetli sarsıntılar ve yerin tüm katmanlarının kırılması böyle bir şeyin kolaylıkla gerçekleşebilmesi için gereken altyapıyı oluşturacaktır. Yani kıyamet gününde şiddetli depremler yerin altını üstüne getirecek, insanlar başlarına çöken dağlardan, dev binalardan kurtulmaya çalışırken yerdeki çatlaklardan fışkıran lavlar her yanı saracak. Bu da insanların ölümden hiçbir şekilde kaçışlarının olmadığını bir kere daha anlamalarına sebep olacaktır. Felaketleri felaketler izleyecek, birinden kurtulmaya çalışan bir diğeriyle karşılaşacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Yeryüzü Allah'a boyun eğmiştir. Bu durum bir ayette şöyle bildirilmektedir. Yer, düzlendiği, İçinde olanları dışa atıp boşaldığı ve kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman. Yine yeraltı suları sarsıntının şiddetiyle kırılan yerin katmanlarından dışarı fışkıracaktır. Tazikli suyun etkisi ise oldukça şiddetlidir. Hem fışkırmanın başladığı bölgede önemli hasarlar meydana gelecek hem de yaşamı olumsuz etkileyen bir su tabakası yeryüzüne yayılacaktır. Herhangi bir bölgede volkanik patlama olduğu zaman sayısız toz ve katı parçacık atmosferin üst tabakalarına fırlar. Böyle bir patlama sırasında çoğu zaman tüm bölgeyi küllerin kapladığı, söz konusu bölgenin toz duman içinde kaldığı bilinmektedir. Nitekim Allah, Vakıa Suresi 6. ayette kıyamet gününde dağların toz duman halinde savrulacağını bildirmiştir. Kur'an'da anlatılanlara uygun olarak kıyamet gününde dünyanın her yerinde buna benzer patlamaların olması ihtimali oldukça yüksektir.
Evet, kıyametle ilgili de videoyu izledik. Tabii biz İttihat İslam'dan bahsediyoruz. Bu arada Sadı Hocam da aramıza katıldı.
Allah razı olsun, hoş bulduk.
Şimdi tabii İttihat İslam çok önemli. Allah'ın emrettiği bir konu. Ve bir Müslümanın ahir zamanda mutlaka gece gündüz mücadele etmesi gereken, fikri mücadele etmesi gereken bir konu. Yani o olmazsa bizim her mücadele etmediğimiz anda binlerce Müslüman şehit ediliyor. Yani bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bizim her mücadeleden uzak durduğumuz anda binlerce Müslüman şehit ediliyor, zulmediliyor, işkence ediliyor. Bunu düşünerek insanların evlerinde rahat bir şekilde oturabilmesi gerekiyor. Düşünüldüğü zaman da zaten rahat oturma ihtimali yok yani normal bir insanın. Dolayısıyla bizim buna adapte olmamız lazım. Mesela Bediüzzaman Hazretleri de dönemin en büyük farz vazifesi diyor mesela İttihat-ı İslam'la ilgili. Mesela bununla ilgili mektubatta Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyurmuş. Bir dakika zarfında beyne sema vel arz alemini, yani yer ile gök arasındaki alemi bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınaları teskin eder, yani dindirir ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini, örneğini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal, yani her şeye muktedir olan Yüce Allah. Yani burada işte yazın mesela bir saatliğine bir kış gibi geçirebiliyoruz değil mi? Bir anda yağmur yağıyor, hatta geçenlerde dolu bile yağdı mesela bir şehirde. Onun haricinde mesela yaz oluyor. Bir an 1-2 saatlik güneş çıkıyor ve adeta mesela yaz gibi olabiliyor mesela kışın ortasında. Aynı onu yapan Allah diyor Bediüzzaman. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la da alem-i İslam'ın, İslam aleminin zulümatını, zulüm devrini, karanlığını dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaadinde elbette yapacaktır buyurmuş Bediüzzaman Hazretleri. Yani net bir şekilde ahir zamanda İslam aleminin bu zulüm içerisindeyken adeta bir kış gibi bir anda Allah'ın dilemesiyle Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve İslam birliğinin kurulması, Türkistan birliğinin kurulmasıyla tüm bu zulmün biteceği ve adeta bir yaz gibi, yaz numunesi gibi bir anda güzel bir dönemin altın çağın yaşanacağına Bediüzzaman Hazretleri bildiriyor ve bunu vaat etmiştir Allah diyor ve vaadini de gerçekleştirecektir diyor inşallah. Ve bu olaylar Allah'ın izniyle net olacak. Mesela Hazreti Mehdi'nin manevi önderliğinde İslam alemi kesinlikle birlik olacak. Biz bunları göreceğiz. Müslümanlar mesela kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf bağlayacak. Allah yolunda birbirlerinin gerçek kardeşleri olarak hareket edecekler ve dünyanın dört bir yanında Kur'an ahlakının yaşanmasına vesile olacaklar. Yani bunu Peygamberimizin hadislerinden net bir şekilde anlıyoruz ve Bediüzzaman Hazretleri ve büyük İslam alimlerinin açıklamalarından da aynı zamanda anlıyoruz. Mesela yine Bediüzzaman Said Nursi Hutbe-i Şamiye'de İslam birliğine şöyle dikkat çekmiş. Tekrarla söylüyorum ki İttihat-ı İslam hakikatinde gerçeğinde olan İttihat-ı Muhammed'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların birliğinin cihetül vahdedi yani birlik yönü tevhid-i ilahidir. Allah'ın birliğine iman ondan başka ile olmadığını tasdik etmektir. Peyman yani büyük yemin ve yemini de imandır. Müntesibini yani intisap edenleri girenleri umum tüm müminlerdir. Nizamnamesi tüzük metni Sünen-i Ahmediye'dir aleyhisselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Kanunu yasası evamir, emirleri kanunları ve nevaihi şeriyedir. Kur'an ahlakının da yasaklanan şeylerdir. Bu ittihat yani birlik adetten, gelenekten, alışkanlıktan değil ibadettir. Yani burada ittihat-ı İslam'ı güzel bir şekilde açıklamış Bediüzzaman Hazretleri nasıl olacağını. Ayrıca bu hani öyle işte olsa iyi olur. İşte zaten önceden de olmuş, güzel olmuş. Hadi şimdi de olsun gibi bir mantıkla da istenmez diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu ibadet olarak istenmesi gereken bir durum. Çünkü öyle bir bakış açısı olursa o zaman der ki adam olmasın da diyebilir o zaman. Yani geçmişte olmuş, şimdi de olmasın. Yani o geleneği devam ettirmeyelim de diyebilir. Ama Bediüzzaman Hazretleri tabi Allah'ın ayetlerine göre konuştuğu için bu alışkanlık değildir diyor, gelenek değildir diyor. Bir ibadet olarak bunu istememiz gerekiyor İttihat-ı İslam'ı. Ve Allah'ın izniyle de bir olan Allah'a iman eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş, Kur'an'ı ve sünneti rehber edinmiş tüm Müslümanların bu birliği istemesi ve bu yönde çaba sarf etmesi Allah'ın izniyle farz.
İnşallah.
İnşallah.
Evet yine biraz önce bahsetmiştik. Tabii bazı kişilerde işte mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin sünnetini uyguluyoruz diye bazı farzlardan uzak kalma isteği olabiliyor. Yani farzlar oluyor mesela biraz önce bahsettiğimiz İttihat-ı İslam mesela. En büyük farz vazifesi. Onu görmezden geliyor. Ben onu görmüyorum diyor. Yani onu yapmayacağım diyor. Ama ben zaten çok dindarım diyor. Yani ben Kur'an'a, sünnete tam bağlıyım. Tam teslimim diyor. Ne yapıyorsun diye sorduğumuzda mesela peygamberimizin sünnetidir diyor evlilik. Yani evlilik konusu peygamberimiz için çok önemliydi. Ben de peygamberimizin sünnetini titizlikle yerine getiriyorum ve evlilik konusunu ilgili her şeyi detaylı olarak düşünüp yapıyorum diyor mesela. İşte ticaret diyor mesela. Peygamberimiz ticaret yapıyordu. Dolayısıyla o da sünnettir. O konuda da çok titiz olmamız gerekiyor diyor. İşte yemek konularıyla ilgili şeyler var. İşte gezmeyle ilgili işte belirli dağlara gidip Allah'ı anma işte mesela konularında çok titiz olduğunu iddia ediyor. Ama Allah'ın ayetleri konusunda bir titizlik göremiyoruz. Yani Allah'ın farzlarıyla ilgili, Kur'an'da belirttiği farzlarla ilgili bir titizlik göremiyoruz kesinlikle. Şimdi tabii bu hani şey aklıma geliyor. İşte hasta ziyaretleri olur mesela. Hasta ziyaretlerinden kalkılırken mutlaka şöyle bir şey söylenir. Tabii onu samimi olarak yapanları da tenzih ederiz de. Hani biraz sıkılınca gelen taraf, hadi seni de çok yormayalım der. biz kalkalım, sen çok, seni çok yorduk der, çok yormayalım, kalkalım der mesela. Veyahut da birisi telefon açar başka birisine, aranan kişi çok sıkılırsa hadi sana da çok yazmasın deyip sanki onu düşünüyormuş gibi, karşı tarafı düşünüyormuş gibi ama kendi rahatını aslında düşünür bir vaziyette, samimiyetsiz bir tavır içerisine girer. Şimdi bu da yaklaşık olarak aynı bir olay. Yani aslında zaten onun konusu evlilik, ticaret, bu tarz konular zaten, başka konusu yok. Ama bunu işte peygamberimizin sünneti böyle olduğu için ben bu konuda çok titizim gibi bir mantıkla öne sürdüğü zaman sanki peygamberimizden dolayı bu konuda titiz olduğunu iddia etmiş oluyor ama hani bunu 10 yaşındaki çocuğa bile sorursanız bu samimiyetsizliği anlar. Yani orada her gün 10 bin tane Müslüman öldürülüyor ve bizim kardeşimiz onlar. Yani Allah müminler kardeştir buyuruyor ayetinde. Biraz önce okuduk ayeti. Müminler kardeştir buyuruyor. Düşünelim mesela, biz de düşünelim, ekran başındakiler de, izleyenler de düşünsünler. Mesela kendi öz kardeşleri, işte ablası, abisi, kız kardeşi, erkek kardeşi, herhangi birisi kaçırılmış durumda, her an öldürülebilir, eziyet ediliyor. İşte her an tecavüze uğrayabilir. Çok kötü durumda. İşte ve ondan haberi var o kişinin. O durumdayken şöyle bir şey söyleyebilir mi? İşte ay sonunda ben evleniyorum, bütün hazırlıklarımı tamamladım. Ondan sonra işte davetiyeleri bastırdık zaten. Şu an hazırız. Her şey yerli yerinde. İşte ticari işlerle de ilgili işte gelişmeler çok güzel. İşte şöyle böyle. Ondan sonra, ama orada kardeşini öldürme ihtimalleri var denildiğinde. Tamam, olabilir yani o da. Kendi başının çaresine baksın yani. Sonuçta ben evleneceğim ya. Peygamberimizin sünneti var zaten. Evlenmem gerekiyor. İşte ticaret var, onu yapmam gerekiyor. Kardeşimin orada öldürülüyor olması benim umurumda bile değil dese, hani o kişinin akli dengesinden problemi olduğu düşünülür. Şimdi ama baktığımız zaman onlar da bizim kardeşimiz. Değil mi? Allah ayette müminler birbirinin kardeşi diyor. İnşallah buyuruyor. Oradaki Müslümanlar da bizim kardeşimiz konumunda, hem de öz kardeşimiz konumunda. Şu anda öldürülen, şehit edilen kardeşlerimiz var. Yani şu an itibariyle mesela.
Evet.
Şehit edilen kardeşlerimiz var. Zulmedilen, eziyet edilen şu anda kardeşlerimiz var. Bir de videolarını utanmadan görüntülerini çekip videolarını internete yüklüyorlar. Mesela bir çocuğu şehit ediyorlar. 6-7 yaşında. Kafası darmadağın olmuş oluyor mesela. Gidiyor bir asker. Onun kafasının yanında kendi kafasını böyle koyup arkadaşına fotoğraf çektiriyor. O sırada gülümsüyor yani. Bu hatıra fotoğrafı çektirir gibi. Onunla yan yana. İşte bu da işte Afganistan hatırası, Filistin hatırası der gibi böyle. Dalga geçer gibi. Fotoğrafını çektiriyor, internete koyuyor.
Kendi caiz almayınca tabii.
Evet. Ondan sonra internete koyuyor. Biz de izliyoruz Müslümanlar olarak. Diyoruz ki işte Allah diyoruz, işte gerekeni yapsın sizle ilgili diye bela alıyoruz. Şey yapıyoruz. Sonra izledikten sonra da reklamlar bitmiş oluyor tabii. İzlediğimiz diziye devam ediyoruz. Yani bu olmuyor tabii yani. Hiçbir şekilde olmadığı belli.
Bu yobaz kafanın en büyük özelliği dine samimiyetsiz bakmalarının yanı sıra vicdanlarını hiç kullanmamaları. Mesela sen de anlattın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini uygulama konusunda kendi nefsine uyanları, işlerine gelenleri çok güzel uygulayıp, yani gezme, tozma, yeme, içme, biriktirme ya da infak etme hususlarında böyle tam nefsine uyacak şekilde hadisler serisinin içinden işlerine gelenleri çekip çekip alıp, bak zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş, bunun, benim bunu yapmamda ne gibi bir beis var diye ortaya çıkıyor. Baktığında gerçekten de hani sünneti uyguluyor. Ancak Allah rızasının en çoğuna uyma noktasında vicdanlarını kullanmıyorlar. Yani biz mesela şu anda bu masa etrafında bu sohbeti yaparken stüdyonun dışında birisi yardım istese, değil mi? Mesela bir saldırı olsa, bir hırsızlık olayı olsa, birisinin canına kastetseler, imdat yok mu can kurtaran diye birisi bağırsa sokakta, ne olur? Biz hepimiz burada işi bırakır kurtarmaya koşarız, değil mi? Allah'ın izniyle. Yani o anda, şu anda burada yaptığımızı devam ettirmek garip artık hükmünde oluyor yani, değil mi? Hani o zaman oradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Allah rızasını uygulama konusunda çekingen, tedirgin davranıyormuşun gibi bir durum çıkıyor ortaya. Şimdi özellikle yobaz kafalı insanlarda Allah'ın dinini uygulama konusunda zaten eneleri kahve oluyor. Yani ilk baştaki en büyük iddiaları zaten ben dini çok iyi biliyorum. Yani benden daha mı iyi bileceksin gibi bir tavırları oluyor. Sonra da o konuda ders vermeye başlıyor. Tabii ki böyle olur. Ne gereği var? Ancak olayların tam ortasında olmadıkları için, yani uzakta gerçekleşen, mesela anlatıyoruz sürekli, dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar baskıya uğruyorlar. Yanı başında olmadığı için belki de nefsi ona hoş gösteriyor olabilir. Halbuki yanı başında olacak olsa böyle davranmayabilir. Ama yani benim çabamdan nasıl bir sonuç çıkar? Yani tek başıma ben bütün her şeyi değiştirebilir miyim gibi bir bakış açısıyla da tamamen bundan çekiniyorlar ve geri duruyorlar.
Esasında bu şey gibi olacak değil mi hocam? Ahir zamanda 70 bin sarıklıdan bir tanesi olacak ki Hazreti Mehdi'nin zuhurunda 70 bin sarıklının olacağını ve ben her şeyi biliyorum, işte oralar okullarda eğitim verip esasında her şeyi ben uyguluyorum gibi gözüküp ama hiçbir şey yapmayan insanların başında gelecekler.
Evet. Ecele tabi olan 70 bin sarıklı. Yani
Kur'an okuyup, Kur'an okuyup boğazından aşağı geçmezler diye geçiyor. Yani oradaki bilgi okunuyor. Belki en güzel şekilde okunuyor. Allah razı olsun, güzel okuyorlar. Yani o kısmı ayrı bir konu. Ama hani orada okuduğunu uygulama konusunda hiçbir istekleri yok. Bilakis geri durup çekiniyorlar. Yani Kur'an'daki ayetlerdeki gibi. Evimiz açık diyor. Değil mi? Dışarısı sıcak diyor. Bu sıcakta savaşa çıkılmaz diyor. Bin bir türlü bahane getiriyor. İşte orada samimi Müslümanın özelliği fedakarlık gerektirdiği zaman gerçek Müslüman ortaya çıkıyor. Yani insanın nefsine ters gelen, maddiyatına ters gelen, değil mi? Yani Allah yolunda malını feda etmen gerekiyor. Onu ettiğin zaman gerçek fedakar, samimi Müslüman ortaya çıkıyor.
İnşallah. Zaten samimi Müslüman da hani yaptığı işi kalben yapan, kendini Allah'a teslim eden insandır inşallah.
Evet. Mesela her türlü maddi manevi, manevi olmaz Allah'ın izniyle de, Allah affetsin, maddi riski göz önüne alıp böyle tabiri caizse böyle tam savaş alanının ortasına atlayan, değil mi? Haydari kerrar, böyle Allah'ın izniyle hiçbir maddi bir zarardan korkmayan, canını da vermeyi Allah için göze alan, gözünü budaktan esirgemeyen, samimi insan Allah katında samimi olarak karşılanıyor inşallah.
Hocamızın söylediği bu
kişi de fikri bir savaş.
Evet, fikri bir savaş.
İnşallah. Hocamızın söylediği bu bahsettiği insan da Allah'ın izniyle kendini Allah'a teslim etmiş, hiçbir şekilde maddi şeyleri aklının bir köşesinde barındırmayan, yani maddi hususun olmadığını düşünüp kendini Allah'a teslim eden insan inşallah.
Evet. Yani mesela hakkı savunanı da desteklemek bu konuda çok önemli. Mesela bazısı çıkıyor diyor ki yok diyor ben böyle bilinmeyeyim diyor. Böyle olursa diyor işte ben işimi kaybederim, malım mülkümü kaybederim, etrafım toplum beni dışlar, işimden atılırım. Bin bir türlü gelecek kaygısıyla doğru olduğunu bildiği hak olanını söylemekten çekiniyor, geri duruyor, susuyor. Birisi bir şey söylediği zaman öne atlayıp hemen şey yapamıyor. Mesela bunun en güzel örneği mesela Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un sarayında imanını gizleyen bir müminden bahsediliyor. Hemen ortaya atlıyor. Rabbim Allah'tır diyen diye başlayıp onu dinlemiyor musunuz, sakınmıyor musunuz, korkmuyor musunuz gibi ortaya çıkıyor. Belli Firavun'un sarayında yaşıyor. Ve imanı saklayan birisi olduğu, bir mümin olduğu ifade ediliyor. Şimdi o gizliliği bozmuş oluyor. Dolayısıyla bundan dolayı bir baskı, bir zulüm göreceği açık bir şekilde ortada Kur'an-ı Kerim'de anlaşılıyor. Ama onu hiç umursamadan ortaya çıkıyor. Hemen Müslümanları, peygamberi orada destekliyor.
Çekeceği azabı, yaşanacakları düşünmüyor. Orada Allah rızasını en iyi şekilde nasıl kazanabileceğini düşünüyor inşallah.
Evet.
Ya biz de söylüyoruz zaten, teslimiyetten doğan mutluluğu. İnşallah yaşayacaklardır. Kendini zaten Allah'a teslim etmiş insanın aklında hiçbir şekilde bir şey kalmayacaktır. Bir soru işareti kalmayacaktır. Kalbinde, ruhunda bir huzur doğacaktır inşallah. Allah'ın en güzel şekilde vereceği ilhamla o devamlılığını sürdürecektir inşallah.
Evet inşallah. İttihat-ı İslam konusunda da herkes, hocamız defalarca söylemişti yani, samimi olarak herkes bunu istese Allah'ın izniyle inşallah 24 saatte değil mi, bu ittifak, bu birlik kurulur. Dolayısıyla şahıs yani ben kimim, ben istesem ne olacak, istemesem ne olacak gibi böyle yanlış bir düşünce kapılmaması gerekiyor. Kalben samimi olarak Müslümanların İslam dünyasının ittifakını için Allah'a dua eden, İnşallah edildiğinde Allah'ın izniyle Allah icabet edecektir inşallah.
İnşallah. İnşallah. Burada da hocamızın esasında söylediği çok önemli bir şey var. Hani kalben herkes çoğunluk birlik beraberliği sağlarsa inşallah zaten bunu fikren söylemiş oluyorsun inşallah. Hani burada evet istiyorum diye ağzından istiyorum kelimesi çıkıp da aslında istemeyen insanların o istemediklerini zaten Allah biliyor inşallah. Yani buradan kalben birlik beraberliği de sağlamak çok önemli.
İnşallah. Enfal suresi 53. ayette Allah şeytanın sınırım. Nedeni şu, bir kavim, bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz iştendir, bilendir buyuruyor Allah ayetinde. Yani işte toplumlara baktığımızda işte diyorlar ki biz mutsuz değiliz diyorlar. İşte bizi yönetenleri sevmiyoruz diyen mesela ülkeler olabiliyor işte. Biz hayatımızdan memnun değiliz. İşte şöyle olsa daha iyi. Refah seviyesi düşük. İşte kişi başına düşen milli gelir düşük. Ondan sonra bak şu ülkede daha da fazlaymış. Orada demek ki orada yaşasak daha mutlu olacağız. Gibi böyle tamamen hani ateiste tamam bunu der de hani Müslüman olup da bunu söylemesi bir insanın çok garip bir durum. Çünkü Allah ayetinde bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar, bakın kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Yani bir toplumun kendini değiştirmesi gerekiyor. Her bireyin kendini değiştirmesi gerekiyor ki Allah o toplumun üzerindeki nimetini değiştirsin. Mesela şu anda işte Müslümanlar, onların düzelmesi gerekiyor. Müslümanların işte başlarındaki belaların gitmesi gerekiyor. Düzelmesi derken yani başlarındaki belaların yok olması gerekiyor. Bizim isteğimiz bu. Bunun olması için Allah ayette kendinizde olanı değiştireceksiniz buyuruyor. Ne yapacağız? İttihat-ı İslam'ı mesela istemiyor şu anda bir kısım Müslümanlar. Hazreti Mehdi'nin gelmesini istemiyor. Onun haricinde işte Müslümanlar birlik olsun, refah içerisinde yaşayalım. İşte aramızdaki pasaportlar bizler hepsi kalksın. Bunu istiyor musun? Bir kısım tabii Müslümanlardan bahsediyorum. İstemiyor. O zaman Allah üzerindeki nimetini de değiştirmiyor dolayısıyla. Yani Kur'an'da Allah'ın verdiği bir kanun, bir özelliktir bu, bir olaydır. Sen ne zaman kendinde olanı değiştirirsen, biraz önce Sadun Hocam'ın söylediği, hocamızın söylediği gibi, mesela İttihat-ı İslam'ı istiyorum. Hazreti Mehdi gelsin bir an önce tabi olalım. Ondan sonra Hazreti İsa gelsin görelim, ona da tabi olalım. Ondan sonra bütün Müslümanlar birleşsin. Kur'an'ın ayetleri gereği bizim birleşmemiz gerekiyor. Bir kendinde olanı değiştirsin. Bunu yapmayan Müslümanlar. Tabii yapan da çok fazla var. Şu anda çünkü herkes günden güne kitleler, binlerce, yüz binlerce insan olayın farkına varıyor. Bu olayın farkına. Bunu değiştirdiği zaman Allah'ın izniyle bakın kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah nimet olarak üzerinde olanı değiştirmez buyuruyor Allah.
Yani şöyle bir şey var ama
yani, bir anda değiştirir Allah'ın
izniyle. Kusura bakma sözünü kestim. Yani mesela, şöyle bir şey yok hani yanlış anlaşılmasın. Yani kimse İttihat-ı İslam'ı istemezse İttihat-ı İslam gerçekleşmeyecek diye bir şey yok. Allah katında bu olmuş bitmiş bir durum. Yani bu İttihat-ı İslam birlik beraberlik oldu Allah'ın izniyle. Şimdi yani bunu Müslümanlar ya güzellikle isterler inşallah ya da Allah kaderinde hazırladığı farklı yollarla insanlara bunu istetir inşallah.
İnşallah.
Yani ama tabii yani bizim burada Müslüman olarak üstümüze düşen vazife sebeplere sarılmak ve bunu Kur'an ışığında, sünnet ışığında Müslümanlara, insanlara tavsiye etmek. Ya bu tavsiyeleri dinlerlerse inşallah yani Allah'ın izniyle hemen 24 saat içinde Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah.
Ama tabii Allah zaten İslam birliğini oluşturduğu için ve zaten İslam'ı hakim etmiş olduğu için
inşallah.
Zaten bu olacak inşallah. Yani onda hiçbir hani insanlara bağlı ilerleyen haşa bir anlayış yanlış olur. Yani Allah'ın kaderine o düşünce ve anlayışa ters olur. Dolayısıyla yani yaşanmış ve bitmiş bir konu olduğu için yani bu giden bir tren zaten. Yani istersek biz de bineriz, istemezsek dışında kalırız. Allah da istetir Allah'ın izniyle. İnşallah çeşitli yollarla.
İnşallah Allah tüm Müslüman alemini kendisini değiştirmesini nasip eder. İnşallah. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim inşallah. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
İnşallah. Biraz önce İttihat-ı İslam'dan bahsettik. İstanbul'u, Türkistan Birliği'nin emniyetinden bahsettik. Şimdi aynı zamanda olduğumuz için zaten yani en önemli konu bu. Yani Müslümanların birleşmesi. Ve bu Mehdiyet'le de çok alakalı. Çünkü İttihat-ı İslam Mehdiyet'le olacak. Mehdi'nin vesilesiyle olacak bir olay Allah'ın izniyle. Şimdi ve de biz ahir zamanın pek çok alametinin çıktığını görüyoruz. Her geçen gün bir yenisi çıkıyor. 200'e yakın alametin çıktığını görüyoruz. Ve bu alametler 1400 senelik hadislerde geçen alametler. Yani net bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildirmiş. Hazreti Mehdi'yi, Hazreti İsa'yı anlatmış. Ahir zaman olaylarını net bir şekilde bildirmiş. Mesela bir kitap var, Kıyamet Alametleri diye. Ben onu göstermek istiyorum izleyenlere. Çok bilinen Kıyamet Alametleri kitabı. Tüm kitapçılarda çok klasik bir eser. Burada Peygamberimizin hadisleri zaten bildirilmiş. Bu da bayağı eski bir baskısı.
Evet.
Hatta bunun 68 baskısı da vardı bende. Ve bakın daha ahir zaman olayları hiçbirisi başlamadan önce anlatılmış zaten. Yani zaten Peygamberimiz 1400 sene öncesinde söylemiş ama 1979'da başlayan ahir zaman dönemi, Peygamberimiz Hicri 1400 diyor çünkü, net bir şekilde anlatılmış. Mesela Hazreti Mehdi'nin özelliklerinden bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle ben buradan okumak istiyorum şimdi.
Evet.
Bu bilgileri. O açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlü, dişleri parlak ve seyrek bir kişidir. Sağ yanağında inciyi andıran bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Sakalı sık, omzunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nişanı vardır. Uylukları uzundur, rengi arabidir, yani kırmızıya çalan beyaz. Dilinde ağırlık vardır, 30 ila 40 yaşları arasındadır diyor Peygamberimiz. Üzerinde iki pamuk abası vardır. Ahlak bakımından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzer, orta boyludur, kaşı kavisidir Hazreti Mehdi'nin özellikleri. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. Havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile ondan memnunluk duyacaklar inşallah. Ve ona inanmadık fert kalmayacak. Yeryüzünde emniyet ve sükun hakim olacak. Hatta bir kadın, beş kadınla birlikte aralarında hiçbir erkek olmadığı halde serbestçe, korkusuz hacca gidebilecekler. Yani bayağı güvenli bir ortam Allah'ın dilemesiyle oluşacak Hazreti Mehdi döneminde. Onun haricinde mesela Mehdi işi çok sıkı tutacak buyuruyor Peygamberimiz. Yani Mehdi, Hazreti Mehdi Müslümanların zulmedilmesini kesinlikle istemeyecek. Bununla ilgili gece gündüz mücadele edecek Allah'ın izniyle. Çok sıkı tutacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kenane adında bir adam çıkıp Sahari'ye gelecek diyor yine Peygamberimiz. Yani Kenan isimli birisinin olacağını, yine ahir zaman şahıslarından bir tanesidir. İnşallah. Mesela yine Ehl-i Beyt'in benden sonra çetin bir bela ve tadritle karşılaşacaklar. Yine Hazreti Mehdi ve cemaatinin inşallah çetin belalarla karşılaşacaklarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Sonra Allah Konstantiniyye'yi, yani İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eline fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Demek ki Hazreti Mehdi cemaatinde hastalığı olanlar da olacak. Fakat o hastalıklarından sonra iyileşeceklerini Peygamberimiz bildirmiş inşallah. Kıyamet Alametleri kitabından kardeşlerimiz inşallah daha çok daha detaylı bilgiler de edinebilirler. Yine ben mesela çok önemli bir bilgi, onun açık düşmanları fukaha olacak. Fıkıh alimleri. Yani Hazreti Mehdi'ye karşı açık düşman olarak baktığımız zaman mücadele eden kişiler fıkıh alimleri olacaklar. Yani çünkü halk arasında bakın imtiyazları kalmayacak. Ahkam hususunda ilimleri de azalacak. bu imamın gelişiyle alimlerin hükümleri, anlaşmazlıkları da giderilecek. Yani kendi aralarında anlaşmazlıkları olacak ve kendi hükümleri de kalkacağı için Hazreti Mehdi'yi istemeyecekler. Hazreti Mehdi'yi gördükleri zaman da zaten inşallah Kur'an'da bildirilen, peygamberlere söylenen sözler vardır o devrin müşrikleri tarafından. Bu kişi dinimizi kaldırmak istiyor, dinimizi değiştirmek istiyor, bizi yurdumuzdan sürüp çıkarmak istiyor gibi iftiralar atacaklar Hazreti Mehdi'ye karşı. Bu fukaha
halimleri. İnsanlar Hazreti Mehdi'ye karşı kışkırtacaklar çünkü gelişini hazmedemeyeceklerdir inşallah.
İnşallah. Hazreti Mehdi'nin yine özellikleri var. Bakın peygamberimiz bildirmiş. Basiret sahibi olması. Hazreti Mehdi'nin çok önemli özelliklerinden bir tanesi. İlahi kitabı anlaması. Kur'an'ı çok iyi anlayacak Hazreti Mehdi. Ve çok güzel anlatacak insanlara Kur'an'ı. Tam Kur'an hakikatlerini anlatacak. Peygamberimizin bize anlatılan değil, gerçek sünnetini ortaya koyacak inşallah. İlahi kelamın manasını bilmesi. Şimdi tabi Kur'an'ı mesela biraz önce Sadun Hocam'ın söylediği gibi hadiste geçen, işte Kur'an okuyacaklar ama boğazlarından aşağı inmeyecek diyor Peygamberimiz Kur'an.
Evet.
Ama Hazreti Mehdi öyle olmayacak. İlahi kelamın manasını çok iyi bilecek ve çok iyi bir şekilde inşallah insanlara anlatacak. Tayin edeceği kimselerin durumlarını, hal ve hareketlerini iyi bilmesi. Demek ki görevlendirdiği kişiler var etrafında. Tayin ettiği kişileri var. Evet, talebeleri var. Onların durumlarını da hani nasıl bir karaktere sahip olduğunu, nasıl bir psikolojiye sahip olduğunu, işte imanının kuvvetli olduğunu çok iyi biliyor etrafındaki insanların Hazreti Mehdi ve ona göre tayin ediyor inşallah, görev veriyor.
Talebelerin inşallah sayısı Bedir Aslanları'nın sayısı kadardır diye geçiyor.
İnşallah. Evet, 313
diye geçiyor.
Talebesi
oluyor. Onların inşallah hepsinin tek tek özelliklerini, neye kabiliyetli olduklarını, hangi koşullarda daha başarılı ve etkili olacağını görebilecek Allah bir anlayış ve kavrayış ve bir hikmet veriyor inşallah.
Evet. İnşallah. Çoğunluğunun da gençlerden oluştuğunu
inşallah.
Evet, tayin edecek kimsenin durumlarını, hal ve hareketlerini iyi biliyor Hazreti Mehdi. Öfkelendiği zaman bile merhamet ve adaletten ayrılmıyor inşallah Hazreti Mehdi. Adaleti her zaman koruyor ama aynı zamanda işe de çok sıkı tutacağını Peygamberimiz.
Buradan ne beklemiş olalım? Çok mübarek bir insan olduğu, Arapçayı bilmediği, Allah'ın onu bir gecede eğittiğini de buradan eklemiş olalım inşallah.
Evet inşallah.
Ayrıca işi sıkı tutma konusuyla ilgili Allah'ın izniyle hocamız da bir Mehdi önderi olduğu için inşallah 30 yıldır fikri anlamda Darwinizme karşı çok sıkı bir şekilde Allah'ın izniyle, yani bir gün bile gerilemeden, hatta her geçen gün daha da yoğunlaşarak
Mehdi
daha da fazla Mehdi öncüsü olduğu için inşallah onun bu dua ile inşallah çapı her geçen gün genişliyor. Türkiye, ondan sonra Fransa, ondan sonra Amerika, dünyanın her yerinde bu batıl inanç, batıl din diyelim, sona erinceye kadar Allah'ın izniyle hiçbir gerileme göstermeden, bilakis daha çok sıkılaştırarak, yani Allah'ın izniyle o çabayı ilerliyor Allah'ın izniyle.
Değil mi? Şu anda da Allah'ın izniyle fikri anlamda zaten Darwinizm olsun, materyalizm olsun,
evet,
fikri anlamda yok oldu inşallah. Evet. Yani evet, kalıntıları hala sürüyor ama inşallah hocamızın yaptığı çalışmalar sonucunda fikri anlamda üstünü kapatacağız inşallah.
İnşallah.
Tabii hocamız Hazreti Mehdi'nin öncüsü olduğunu her defasında söylüyor.
Evet, inşallah.
Biz de inşallah Hazreti Mehdi'nin öncü talebeleriyiz. Yani i̇nşallah. Ona niyet ettik. O Hazreti Mehdi geldiğinde inşallah biz de onun talebelerinden olmak istiyoruz inşallah. Hazreti Mehdi'ye tabi olmak istiyoruz. Yine devam edeyim ben Hazreti Mehdi'nin özellikleriyle ilgili. Varlıkların sınıflarını bilmesi. Yine Peygamberimizin bildirdiği bir özellik. Demek ki canlıların özelliklerini, sınıflarını, yapılarını Hazreti Mehdi çok iyi biliyor. Yani bu iman hikmetlerine işaret ediyor inşallah. İşlerin girift taraflarını bilmesi, çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde yanılmaz. Hazreti Mehdi'nin bir özelliğidir, ahkamda masum olması. Mehdi kıyas ilmini onunla hükmetmek için değil, ondan kaçınmak için bilir. Bu da bir verilen bir bilgi inşallah Hazreti Mehdi ile ilgili. Hataya düşmeyecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve kıyasla hükmetmeyecek. Mehdi'nin özelliği. İnşallah. Yani kıyası kullanmayacak. Daha önceden çünkü kullanılmıştır kıyas. Hani ama Hazreti Mehdi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyası kullanmayacağını bildiriyor. Mesela yine Mehdi'nin zuhur ettiği dönemde kalpleri onun sevgisiyle dolu taşacak ve ondan başka bir şeyden bahsedilmeyecek. İnşallah. Yani çok muazzam bir dönem olacağı için Hazreti Mehdi de zuhur ettikten sonra zaten Allah'ın izniyle çok büyük bir olay olacağı için herkes Hazreti Mehdi'den bahsedecek.
Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan yaklaşık 1400 sene önce çeşitli alametlerle günümüze işaret etmektedir inşallah. Bunların en önemlilerini de insanların Kur'an ahlakından uzaklaşacağını Peygamber Efendimiz söylemiş. Burada İslam Birliği'nde de gördük hocam, hani Müslüman alemlerinde müminlerin kardeş olmaları gerektiğini söyledik inşallah. Orada hani zorda olduğu dönemde Kur'an'dan uzaklaştıklarını söyledik. İnşallah bu dönemde insanların Kur'an ahlakından uzaklaşacakları bir dönem olacağına Peygamber Efendimiz dikkat çekmiş. Ve dünya çapında büyük bir bozulma, fitne, kargaşa ve dejenerasyon olacağına söylemiş inşallah. Tabi bunun ardından Allah Mehdi sıfatıyla mübarek bir insanı göndereceği, bunu da Hazreti Mehdi olacağını, İslam'ın hakim kılacağını, bu dönemde Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği dönemde İslam'ın hakim olacağını, güzel ahlakın, bereketin, mutluluğun, kardeşliğin, dostluğun ve barışın çok önde olacağı bir zamanın tam içerisindeyiz inşallah. Bunu Peygamber Efendimiz 1400 sene önce de dikkat çekmiştir inşallah.
Yine mesela Konstantiniye'nin fethi var. Ömer radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor bakın. Ey ümmet, sizde 6 alamet vardır. 6.'sı bir şehrin fethi, Medine'nin fethi olacaktır. Hangi şehirdir ey Resulullah diye sordum. Şu cevabı verdiler. Konstantiniye, yani İstanbul buyuruyor Peygamberimiz. Yani İstanbul'un fethi, manevi fethi gerçekleşecek Hazreti Mehdi tarafından inşallah. Ve mesela tabii çok fazla alamet var. Bu kitap çok önemli bir kitap, Kıyamet Alametleri. Muhammed bin Resul el-Hüseyni'nin yazdığı çok eski bir eser. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden yaptığı derlemelerle yazılmış bir eser. Ve bunun kitabın Türkiye'de baskı tarihi de çok eskidir, yani 1950'lere kadar dayanır. Hatta bende 1968 baskısı vardı. Tekrar gösterelim kardeşlerimize. Yani mutlaka herkesin edinmesi gereken bir eser. Kıyamet Alametleri. Muhammed el bin Resul el Hüseyni tarafından yazılmış. Peygamberimizin hadislerinin Kıyamet Alametleri ile ilgili değerlendiği kaynak eserdir inşallah. Ve zaten bütün alimlerin şu andaki işte dindar insanların, din adamlarının da ellerinin altında bulunduğu başucu eseridir Allah'ın izniyle. Tabii hocamızın eserleri şu anda bütün eserlerin derlemeleri açısından çok iyi. Maşallah kardeşlerimize onları da tabii ki öneriyoruz. Ahir zamanla ilgili, Mehdi ile ilgili, altın çağı ile ilgili hocamızın eserlerinde net, detaylı ve bütün kaynaklardaki hadislerin derlemelerini de kardeşlerimiz olabilirler inşallah.
Hocam kıyamet alametlerinden bahsettik az önce. Kitabında gösterdiniz inşallah. Orada alametlerle ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bir alamet var. Kıyamet öncesi zaman ve günler kısalacak. Sene bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi olacaktır inşallah. Evet. Bu da kıyametin en büyük alametlerindendir.
Evet.
İnşallah. Peygamberimiz maşallah Hazreti Mehdi'yi o kadar detaylı tarif etmiş ki duruşu, fiziksel özellikleri, geleceği zamanki ortam, yapacakları icraatleri inşallah. Bu çok büyük bir rahmet, büyük bir nimet Müslümanlar için. Yani bunu bu kadar detaylı bilmek Allah'ın izniyle çok rahat tanımamıza vesile olacak inşallah Mehdi geldiği zaman aleyhisselam. Yine hadislerde rivayetlere göre 5 vakit sahabelerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit konuşurdu, onu anlatırdı diye geçiyor. Yani sürekli Peygamber döneminde sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabelerin çok merak ettiği, onun döneminde yaşamak istedikleri, değil mi? Evet. Ve peygambere çok çokça sordukları bir dönem ahir zaman. Beş vakit konuşurlardı diyor.
Değil mi hocam? Ah ne çok maşallah isterdim o dönemde yaşamayı diye.
Evet.
Allah'a dualar var inşallah. Maşallah. Hazreti Mehdi döneminin çok bereketli olacağı, İslam'ın en üst seviyede olacağı inşallah. Müslümanlığın kenetleneceği bir zaman. Biz de buna inşallah altın çağ diyoruz. İnşallah. Altın çağ ile ilgili bir slaytımız var inşallah. Onu gösterelim hazırsa. Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Mehdi aleyhisselam devrindeki altın çağ. Hazreti Mehdi aleyhisselam yeryüzünü imar edip güzelleştirecektir inşallah. Alemde viran bir yer kalmayacak ve Hazreti Mehdi aleyhisselam her yeri onaracak, abad edecek, yani imar edecek, güzelleştirecektir inşallah. Kıyam edecek, kaim olan Hazreti Mehdi aleyhisselam Hazreti Ali'nin soyundandır. O bu yeryüzünü yeryüzünden başka bir hale getirecektir inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyanın dört bir yanına sevinç ve hoşnutluk saçacaktır inşallah. Hazreti Mehdi'nin, Hazreti Mehdi aleyhisselamın yarenleri yani dost ve arkadaşları alemin her yerine ayak basıp her yerde kudreti ellerinde bulunduracaklar. Herkes ve her şey onlara itaat edecek. Hatta çöldeki yırtıcı hayvanlar ve yırtıcı kuşların hepsi onların rıza ve hoşnutluğunu kazanmak isteyeceklerdir.
Maşallah.
Bu din elçileri selah yani huzur ve adalet elçileri öyle bir sevinç ve hoşnutluk getirecekler ki Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabının ayak bastığı yer başka yerlere karşı ittifak edecek.
Maşallah, ne kadar detaylı anlatılmış.
Evet maşallah.
Mehdi'nin talebeleri maşallah gittiği her yerde dini en güzel şekilde temsil ediyorlar. İnançsızlığın fikir sistemini tam susturuyorlar Allah'ın izniyle. Öyle ki Allah bu başarıyı nasip ettiği zaman onlara orada bulunan herkes büyük bir iftihar duyuyor maşallah. Orada tam tarif edilmiş evet şekilde. Çünkü niye? İnançsızlığı tam susturuyorlar Allah'ın izniyle. Ve tam bir zafer oluyor inşallah.
İnşallah. Evet, devam edelim inşallah. Dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında her yer zulüm, fesat ve yağmalamayla dolduğunda dalalet ve inhiraf kalelerini yıkmak, hakkı bırakıp batıla sapan odakları fikren etkisiz hale getirecek, karanlık ve taş kalpleri tevhid, İnsaniyet ve adalet nuruyla aydınlatmak için Allah yüce ıslahçısını gönderecektir inşallah.
Orada ne diyor mesela? Zulüm, fesat ve yağmayla dolduğunda diyor. Zulüm, fesat ve yağmayla dolduğunda dalalet ve inhiraf kalelerini yıkmak. Yani dalalet ve inhiraf kaleleri nedir? Yani fikri anlamda inançsızlığı savunan Darwinizm, ateizm, işte komünizm, faşizm gibi tüm fikri sistemleri
ortadan kaldırmak.
Ortadan kaldıracak. Yani dalalet ve inhiraf kalelerini yıkmak. Bunu fikren yıkacak çabayı gösterecek, mücadeleyi gösterecek.
İnşallah.
Karanlık ve taş kalpleri tevhid, insaniyet ve adalet nuruyla aydınlatmak için. Maşallah karanlık ve taş kalpleri çok insanların artık delaletten kalpleri katılaşmış, taşlaşmış bulunuyor.
Evet.
Yani inkardan. O kalpleri deniyor değil mi? Karanlık olan ve taş kalpleri. Bir de karanlık çökmüş insanlara.
Hocam, o dönemde yani insanların kalbi, insanların aklı, şuuru farklı şeylere hizmet etmekte. Hani diyoruz işte evet, Darwinizme, yalanlara, işte sapkınlıklara hizmet etmekte. İnşallah Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği dönemde, altın çağda, sizin de az önce söylediğiniz gibi insanların kalplerini karanlıktan aydınlığa dönüştürüp inşallah
evet,
mutlak huzurun hakim olduğu dönemlerde insanların kendilerini Allah'a teslim ettiği dönemlerin sonsuzluklarına getirecek Allah'ın izniyle.
Mesela karanlık ve taş kalpleri mesela gerçekten de o kalplerdeki karanlık bu inkarcıların yüzlerine de vuruyor. Gerçekten karanlık bir ifade oluyor yüzlerinde.
Maşallah.
Tam tarif edilmiş maşallah. Adalet nuruyla aydınlatmak için. Adalet nuruyla yani adil oluyor Mehdi aleyhisselam inşallah. Bunun ışığıyla insanlara hidayet
vesilesi olarak insanları Allah'a yakınlaştıran, Allah'a olan imanlarını arttıran vazifesi var.
İnşallah.
Hidayete yönlendiren özelliği var Mekke'nin. Bu vesileyle inşallah o karanlık ve taş kalpleri inşallah iman nuruyla inşallah aydınlatacağız öğrenmiş.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yeryüzünün hazinelerini ortaya çıkaracaktır inşallah. Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında bütün sular tatlılaşacak, nehirler uzayacak, yeryüzü bitkilerini artıracak ve içindeki hazinelerini dışarı çıkaracak inşallah. Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında yer altındaki hazineler, servetler ve diğer madenler çıkacaktır inşallah.
Yine yani, burada teknoloji işaret var değil mi inşallah?
Değil mi hocam? Yani evet. Hazreti Mehdi döneminin ne kadar bolluk, bereketli olacağını burada evet. açıkça ifade edilmiş inşallah.
Evet. Mesela nehirlerin uzaması Allah-u Alem, en doğrusunu Allah bilir inşallah. Mesela barajların yapılmasına, barajlar vesilesiyle bunlarla yeni su kanallarının oluşturulması. Çünkü bir baraj yani nehrin aktığı bir yatağı var biliyorsunuz. Bunun dışında oraya bir su, bir baraj konulduğunda orada toplanan su çeşitli kanallarla sulama amacıyla tarlalara uzatılıyor.
Evet.
Bu kanallar yapay kanallar ama tam tarif edildiği gibi nehirlerin uzaması anlamına da geliyor. Çünkü nehirden kanallar yani dallanarak böyle oradaki o çorak araziyi tam bereketlendirecek şekilde imar ediliyor. Bir sulama özelliği var barajların, bir de elektrik üretme özelliği var. Dolayısıyla yani sulama maksadıyla kurulan tüm o mimari yapılar, o kanallar, su arkları etrafında yani bulunan ve suyun tam ulaşmadığı, yetişmediği ziraat yapılan o topraklara sulama amacıyla uzatıldığında tam orada tarif edildiği gibi nehirler uzamış oluyor yani fiziksel olarak gerçekten nehrin kanalları oluşmuş oluyor ve fiziksel anlamda da uzamış oluyor tam tarif edildiği gibi. Bu sayede tabii ki ürünler fazlalaşıyor, çeşitli orada yetişmeyen ürünler susuzluktan yetişemeyen ürünler yetişmeye başlıyor ve zaten var olan ürünlerde de miktar olarak fazlalaşma oluyor inşallah.
Rakamsal olarak da bir verip 700 almak gibi bir bereketin vurgulanması var hocam inşallah. Burada Hazreti Mehdi'nin zuhurunda zamanında yer altındaki hazineler ve servetler ortaya çıkacaktır diye buyuruyor
evet, inşallah.
Ya öyle bir dönem olacak ki ahir zamanda inşallah Hazreti Mehdi'nin para verdiği zaman kimsenin ihtiyacı olmayacak ve Hazreti Mehdi uzattığı para geri çevrilecektir inşallah.
Evet.
Böyle bir bolluk bereketin yaşanacağı zamanların tam içerisindedir inşallah hocam.
Sadaka ortadan kalkacak deniyor değil mi? İnşallah.
Evet. İnşallah.
İnşallah. Sadaka verecek kimseyi bulamıyorsun çünkü.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. İman-ı Kadir'le devam edelim.
İnşallah.
Aynı zamandan.
Konu olarak beyinli mi anlatacağız hocam inşallah?
Tamam beyni anlatalım.
Beynin iki lobu arasındaki koordinasyon dış dünyayı tanımanın tek yoludur. Beynin tam arkasındaki oksipital lob, görme duyumu bölgesi, görsel algılama ve yorumlama işlevini yerine getirir. Bedenin sol tarafındaki eylemlerden beynin sağ kısmı, bedenin sağ tarafındaki eylemlerdense sol kısmı sorumludur. Bu çok özel bir düzen gerektirir çünkü hemen hemen tüm sinirler, beyne giriş çıkışlarında bir taraftan diğer tarafa geçmek zorundadır. Örneğin görme bölgesinde beynin sağ tarafı sadece sol gözden gelen görüntüyle ilgili değildir. Her iki gözün de sol görüş alanıyla ilgilidir. Aynı şekilde sol görme bölgesi de her iki gözün sağ görüş alanıyla ilgilidir.
Maşallah. Çok kompleks bir yapısı var.
Evet maşallah. Yüce Allah beynin bu bilgiyi edinmesi için her bir gözün A tabakasının, yani bu tabakalara retina deniyor, sağ tarafından çıkan sinirlere, yani retinadan sağ tarafından çıkan sinirleri, sol taraftaki görme bölgesine ve her iki gözün retinasının sol tarafından çıkan sinirleri de sağ taraftaki görme bölgesine ulaşacak şekilde yaratmıştır. Maşallah normal şartlarda hani bunun farklı bölgede gitmemesi gerekir diye düşünür insan. Yani sağdakinin sağa, soldakinin de sola gitmesi gerekir diye düşünebilir insan. Darwin evrim teorisini savunanlar bunu nasıl açıklayacak mesela? Hani o sinirler o tarafa, bu sinirler bu tarafa. Neden böyle bir şey olmuş olabilir? Yani evrimcilerin o
zavallı mantığı içerisinde sağ gözün sinirleri karar vermiş de sola gitmeye mi kendi başlarına karar veriyorlar? Yani ilk gözün gelişiminde. Zaten gözün gelişimini hiçbir zaman açıklayamıyorlar.
Tabii
ama
her şey söyledikleri gibi tesadüfen diye
yani
bir şey.
Normal şartlarda sağ gözün sinirleri niye sola bağlansın ya da sol gözün sinirleri neden sağa bağlansın? Yani doğada bunun böyle olmasını gerektirecek bir hayatta kalma mücadelesi mi var? Neye istinaden değil mi? Normal baktığınızda bütün verdikleri cevaplar bir mantık kendilerine göre çok zavallı bir mantık çerçevesinde oluyor. Hayatta kalmak için diyor işte aslan kafayı kaldırdı, boynu uzadı falan gibi böyle akıl dışı mantıklar şey böyle. O zaman bunu o zaman açıklamaları gerekiyor. Yani gözü açıklamaları zaten mümkün değil. 40 parçadan oluşuyor. Tek tek oluşması zaman içerisinde küçük değişikliklerle oluşması mümkün değil. Sadece gözün gelişmesi kendi kendine de yeterli değil. Oradaki alınan bilginin sinir aracıyla beyne aktarılması söz konusu. Yani külliyen zaten mümkün değil de o mantığın içerisinde bir de sinirlerin farklı loblara bağlanması tamamen akıl dışı. Yani bunu açıklayacak bir mantık dahi öne sürecek durumları yok. Tamam belki canlı kendi kendine görme ihtiyacı hissetmiş olabilir. Yani yine o yanlış mantık çerçevesinde. Ama bunu oluştururken nasıl karar veriyor?
Nasıl bir mucize var değil mi hocam orada yani? Bir gözümüzü evet. kapattığımız zaman, tabii bu deneylerde de test edilmiş bir şey. Bir gözümüzü kapattığımız zaman kişi iğneyi iplikten geçiremiyor.
Evet doğru.
Yani
onun sebebi üç boyutlu olması biliyorsun.
Evet.
Yani iki gözün varlığı üç boyutlu dünyada derinin ikisinin oluşmasına sebebiyet veriyor, vesile oluyor yani.
Yani mesela evet. iki ayrı noktadan bakıyoruz mesela. Örneğin şu kaleme iki ayrı noktadan bakıyoruz. Görüyoruz fakat o beyne iletiliyor iki ayrı pencereden. Beyin onu tek bir bakışla önünüze getirebiliyor inşallah. Burada da Allah'ın kudretini apaçık görebiliyoruz inşallah.
Evet inşallah. Devam edelim. Beyin her iki gözden gelen elektrik sinyallerini eş zamanda birleştirir ve dış dünyayı tanımamızda bize yardımcı olacak mükemmel bir görüntü oluşturur. Eğer Yüce Allah görme duyusunda bu eş zamanlılığı yaratmasaydı, bir gözün gördüğü görüntüyle diğer gözün gördüğü görüntü uyumsuz olur, görüntü çiftleşmesi meydana gelirdi. Bakın bunun en büyük, en güzel örneği, daha önce deneyenler bilir, bu dürbünlerde olur değil mi? Böyle dürbünü gözüne koyarsın, böyle baktığında tam o açısı tutmaz, onun netliğini tam yapamazsın. Ya görüntü çift olur, birbirine girer, ya birisi daha net olur, birisi daha bulanık olur, onun ayarlarını yaparsın. Gözde ama o netlik ayarı milisaniyelerle yapılıyor. Yani gözünüzü çevirdiğiniz anda en uzak noktaya göz netleyebiliyor. Yani onun için bir zaman gerekmiyor. Ama fotoğraf makinelerinde otomatik bu fokus ayarı deniyor. Yani netlik ayarı. Mesela fotoğraf makinesinde bir açıdan başka bir açıya çevirdiğinizde onun odaklanması yarım saniyeden çok bir süre alıyor. Yani böyle ileri göre objektifi oynatıp oradaki o netliği kazanması yarım saniye gibi süreden daha fazla oluyor.
Ya maşallah bu da zaten başlı başına bir mucize inşallah.
Evet.
Tabii bu mucizeyi Allah bazı uçan kuşlara, baykuşlara, işte şahinlere tabii bunun çok daha ilerisini görme mucizesini vermişti evet. inşallah. Hatta 48 kilometre ileriyi görebilecek
evet, maşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Ya bu başlı başına bir mucize zaten değil mi hocam? Düşünsenize yani bakıyorsunuz 48 kilometre öteyi görebiliyor kuş. Maşallah.
Gerçekten hani
hayret verici bir durum.
Çok hayret verici bir şey gerçekten.
Yani evrimi savunan, Darwinizmi savunan insanlar bunu nasıl açıklayabilecekler ki yani?
Evet.
Ha, bakıyor görüyor tesadüfen işte tabiatta oluşmuştur bu. Nasıl açıklayacaklar ki yani?
Evet. Devam edebiliriz.
Devam edelim. Bilim adamları görüntü verilerinin beynin ilgili kısımlarına nasıl yansıtıldığını açıklama getirebilmektedirler. Ancak onları asıl şaşkınlık içinde bırakan bu elektrik sinyallerinin beyinde nasıl düzenlendiğidir. Gerald Schroeder, görme olayındaki mucizevi yönlerden birkaçını şu ifadelerle dile getirmektedir. Biyolojik bilgi transferi süreci hayranlık verici bir hikayedir. Sadece bu olaylar zincirinin tek bir parçasını ele almak istersek, beyin gözdeki retinaya yansıtılan iki boyutlu görüntünün üç boyutlu bir dünyayı temsil ettiğini nereden bilir? Çünkü görüntü bir dizi elektriksel uyarıya dönüştürülür ve bunlardan her biri voltaj farklarıdır. Bu aklı nereden almıştır? Maşallah. Hep voltaj farklılıklarını, değil mi? Beynin yorumlamasıyla görme hissinin oluştuğu sonucuna varıyoruz. Oysa Allah bütün bunların hepsini değil mi? Bir mercimek tanesi büyüklüğünde bir protein bütününün içinde bunu vesile ederek insanlara üç boyutlu bu dünyayı gösteriyor. Ve iki boyutlu bir yüzey üzerinde üç boyutlu bir dünya oluşturuyor Allah.
Ya beyni anlatmak için zaten hocam zaman yetmez. Yani biz yüzlerce binlerce program yapıp da beyni anlatmaya kalksak bile yani çok az bir kısmını anlatabiliriz. Zira beyni anlatmak 3,5 milyon yıl sürüyor yani.
Evet.
Başlı başına bir mucize inşallah.
Evet. Ve hepsinin de yani bir et yığını demeyeyim de bir et bütünü birkaç kiloluk ve sürekli elektriksel bir şeyler oluyor içeride. Maşallah. Yani bir etin üstünde elektrik nasıl olabilir ki? Yani şuraya bir biftek koysak yarım kilo, bunun üstünde elektrik olur mu? Olmaz yani. Ama insanın kafasının içerisinde yediği yemekle çalışan bir elektrik, ufak bir elektrik jeneratörü gibi bir şey desek herhalde yanlış söylemiş olmaz. Çünkü vücudun içerisinde bir elektrik sürekli çalışıyor. Yani sinirler var, parmak uçları var, ayaklarımız var, sırtımız var, kolumuz var. Buralara hep sinir uçları bağlı. Bu sinir uçlarından her an milyarlarca sinir uyarısı gidiyor beyne. Değil mi? Bu ne demek? İki tane hücrenin arasında sinapslar, değil mi? O kapılar açılıyor ve potasyum iyonları alışverişi gerçekleşiyor. Potasyum iyonları hücrenin içerisindeki elektriksel dengeyi eksi artı yönde değiştiriyor. Milivolt cinsinden bir elektrik oluşuyor. Ve bu sürekli oluyor. Yani hayatı boyunca insanın 70 yılı ortalama ömür. Yani sürekli bu elektrik uyarıları ve şeyleri yani o akış durmadan gerçekleşiyor. Elimi buraya koyduğum anda bu elektrik devam ediyor. Değil mi işte? Yani bu elektriğin kesilmesi gibi bir şey yok. Yani kesintisiz bir elektrik
değil mi? İşlemini
akışı var
yani. Kusursuzca gerçekleştiriyor evet. Maşallah Allah'ın ilhamıyla.
Evet. Mesela görme. Sürekli bir elektrik akışı var. O görme yani o elektrik akışı bir saniye kesilse kör oluyorsun zaten. Ama 70 yıl boyunca o elektrik akımı hiç kesilmiyor. İşte boksörler var sürekli kafasına yumruk yiyor mesela. Müsabakaya çıkıyor. Hiçbir şey olmuyor.
Ara sıra kesiliyor.
Elektrikte bayılmalar dışında.
Tabii çok
ama
fazla
yani normal zamanlar, ama normal şartlarda tekrar kalktığında yine şey yapıyor yani çok hani uç örnekler tabii kör olma gibi yani çok uç örnekler dışında. Yere düşüyoruz, kalkıyoruz değil mi? Korunaklı bir şey onu demek istiyorum. Yani evet. Kafatasının içerisinde Cenab-ı Allah muhteşem bir şekilde korumuş. Mesela denge sistemi yine beyincikte gerçekleşiyor. Yine kafatasının altında bir yer. Duyma yine ufacık böyle salyangoz gibi adı verilen ufak yerlerde. O da bir nohut büyüklüğünde. Yine kafatasının içerisinde üç boyutlu ortamda simetrik olarak yerleştirilmiş. Ama bu simetri, üç boyutlu simetriyi de Darwinizm asla açıklayamaz. Mesela iki kulağımızın yeri simetrik ama buna ek olarak iç kulak sistemi de simetrik. Yani üç boyutlu bir şekilde kafatasını çevirdiğinizde salyangozluğunun içinde üç boyutlu anlamda birbirlerine simetrik olduğunu görürsünüz. Bunu da Darwinizm açıklayacak gibi değil.
Evet maşallah.
Göz yine aynı şekilde yine simetrik. Giden sinirler hepsi simetrik. Mutasyon bu simetriyi nasıl yapabilir ki? Nasıl becerebilir değil mi? Dolayısıyla Cenab-ı Allah korunaklı bir bölgede müthiş duyular yaratıyor. Ve bunların vesilesiyle bize böyle seyri güzel pırıl pırıl Allah'ın izniyle en kalitesiz sesi duyacak, en güzel görüntüyü gösterecek değil mi? En güzel sesi duyabilecek muhteşem bir dünya yaratıyor ve bize bu hayatı nasip ediyor, bağışlıyor Allah'ın izniyle. Bu çok büyük bir nimet tabii ki inşallah. Schrödinger'in de vurguladığı gibi elektriksel uyarıların bilgiyi şifreli olarak taşıması, sonra bunların dışarıda var olan maddesel dünyadakinin aynısı olarak beynimizle yorumlanması üstün bir aklın ürünüdür. Yazarın bu aklı nereden almıştır ifadesiyle dikkat çektiği aklın gerçek sahibi ise kuşkusuz hepimizi yaratan, görmemiz için gözler var eden Rabbimizdir inşallah. Yunus suresi 31 ve 32. ayetleri okuyorum inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu,
Sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki nasıl hala çevriliyorsunuz? Maşallah. Detaylı olarak incelediğimizde görme, işitme sistemi, beyin, bunların hepsi her bir sistem kendi içerisinde bir bölüm, yani tıp mesela, doktorlar sadece bir tanesinin üstünde uzmanlaşıyor. Mesela beyin cerrahı diye bir meslek var, değil mi?
Evet.
Ömrü boyunca yıllarca eğitim görüyor, beyinde ameliyat yapmayı öğreniyor. Ömrü boyunca çalışıyor, göz doktoru oluyor mesela. Sadece göz üzerinde operasyon yapabiliyor, ameliyat yapabiliyor. Kulak mesela, kulak, burun, boğaz diye bir, değil mi? Bir cerrah, doktor, evet, var. O da hep sadece kulak ve burun, bu sistemler üzerinde ihtisaslaşmış. Dolayısıyla bunların hepsini aynı anda bilebilen bir doktor yok yani.
Bütün beynin inceliklerini aynı anda teşhis edip de işte önlem alabilen ya da bak işte tedavi uygulayabilen çok çok zor yani.
Evet. Mesela göz mütehassısı, göz doktoru. Bütün ömrünü Allah'ın yarattığı gözü anlayabilmek, değil mi? Onda üstünde bir ameliyat yapabilmek için böyle koca koca kitaplar deviriyorlar. 6 sene okuyorlar. 2 sene üst üste istihsas yapıyorlar. Daha sonra gidiyorlar, onlarca ameliyat yapıyorlar. Değil mi? Ya, yine de...
Zaten hocam hani söylediğiniz gibi göz o kadar mucizevi bir şey ki. Evet. Hani şunu, şu Darwinizmi savunan insanlar şu hiçbir şekilde şunu açıklayamazlar inşallah. Yani bir kova düşünelim. Kovayı siz dolduruyorsunuz mesela, sonuna kadar dolu. Ve kovayı boşalttığınız zaman o kendiliğinden kova doluyor.
Evet.
Yani gözde de böyle bir mucize var inşallah. Yani mesela ağladığımızı düşünelim. Çünkü gözümüz kuruduğu zaman dizozim denilen şeyden göz suyu salgılanıyor inşallah. Yani ağladığımız zaman su boşalmış oluyor. O zaman her ağladığımızda gözümüzden her su eksildiğinde o boşalacaktır. O zaman gözümüz kurur yani.
Evet.
Dizozim su üretmekle, göz suyunu üretmekle, Allah'ın ilhamıyla... Evet. Kusursuz görevini gerçekleştiriyor inşallah. Burada bile baş başına bir mucize var.
Evet. Yani gözde iki tane farklı sıvı sistemi var. Bir, göz lobunun içinde bulunan sıvı. Yani ışığın içinden geçerek, kırılarak sarı noktaya düştüğü sıvı. Bir de göz sıvısı dediğimiz, senin gözyaşları bezlerinden salgılanan sıvının ön tabakayı, korneayı nemlendirdiği ve beslediği ikinci bir ayrı sıvı var.
Evet,
o göz yaşlarının göz bezlerinden göz yaşları sıvısının bitmesi durumunda göz kapağının hareketi artık eziyetli bir hale gelmeye başlıyor.
Evet, değil mi?
Çünkü kuruduğu için, değil mi? Yani kornea ile göz kapağı arasında bir kayganlık artık kalmadığı için o acı vermeye başlıyor.
Değil mi? Şimdi sürekli gözümüzü kırpıyoruz yani. Onun su üretmediği durumunda gözümüzü kırpmamız. Evet. Zorlaşacaktır inşallah, kuruyacaktır yani.
Evet. Parçalar hatta. Gördüm.
O zamanla işte korneada çizilmelere, daha sonra körlüğe gidecek kadar durumlara yol açabiliyor.
Evet. İnşallah. Yine sinek kuşu var imanik adliyeli olarak. Onunla devam edelim. Bir sunumumuz var.
İnşallah.
Sinek kuşundaki enerjiyle ilgili. Bir saniye.
Evet.
Sinek kuşunun en bilinen özelliği çok hızlı kanat çırpması ve üstün manevra kabiliyeti. Sinek kuşu saniyede 50 ile 80 defa kanat çırpabiliyor ve saatte 90 kilometreyi aşan bir süratı yakalayabiliyor. Yani muazzam bir sayı, 50 ile 80 arası kanat çırpma ve 90 kilometre de bayağı sağlam bir hız.
Bunların görüntüleri var mı bilmiyorum ama sinek kuşu...
Evet.
Evet. Havada asıl durabiliyor.
Evet, asıl durabiliyor. Sinek kuşunun bir günde tükettiği enerji bir insanın günde 1300 hamburgerin vereceği kaloriyi yakması kadar. Yani kendi bünyesine göre düşünürsek eğer, insan boyutuna getirsek 1300 tane hamburgerin vereceği enerjiyi yakması gibi enerji harcıyor sinek kuşu. Kuş uzmanı John Morton, onların enerji seviyesinde güç sarf etseydik kalplerimizde yaklaşık, kalplerimiz dakikada 1260 kez çarpar, vücut ısımız 385 dereceye kadar yükselir ve alev alev yanardık diyor. Bakın, yine muazzam bir olaydan bahsediyoruz. Allah sinek kuşlarına nektar alabilmeleri için çiçeğin içine kadar girebilen iğne gibi bir gaga veriyor. Ayrıca sinek kuşunun dili de özel olarak tasarlanmıştır. Yani Allah tabi tasarlamadan münezzehtir, Allah bir anda yaratır ama bir tasarım var yine dilinde de. Nektar alabilmek için iki oluk yapabilecek şekilde kenarlarından kıvrılmaya müsait bir yapıdadır. Yine sinek kuşu. Dum dili. Kuş bu şekilde nektarı müthiş bir hızla saniyede 13 kez yalayabilir ve ihtiyaç duyduğu yakıtı çok kısa sürede alabilir. Burada görüyoruz yine fotoğrafta. Sinek kuşu çiçekle karşılaştığında aniden durur ve bedenini yaklaşık 45 derecelik bir açıyla eğik hale getirir. Bu durumda kanatlarını aşağı yukarı değil ileri geri çırpar. Sinek kuşunun kanatları
omuzdan itibaren,
evet, omuzdan itibaren tüm yönlere dönebiliyor inşallah.
Mucizevi bir şey hakim. Tüm yönlere dönebiliyor kanatları inşallah. Evet, o kadar esnek bir yapıya sahip maşallah.
Kuş havada asılı dururken her kanat çırpışı 8 sayısına benzer bir figür çizer. Sinek kuşunun kanat çırpışı o kadar hızlıdır ki insan gözüyle görülmez. Bulanık bir görüntü oluşur. Kuşun güçlü göğüs kasları bunun için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden göğüs kasları vücudunun toplam ağırlığının 1/3'ünü oluşur. Maşallah, yani sadece böyle kasyonu diyebiliriz yani. 1/3 demek, çünkü hani 60 kiloluk bir insan olduğunu farz etsek, değil mi? 20 kilosu kas, hani bayağı bir, hani kıyas yapmak gerekirse bayağı bir tüm gücünü buna sarf edecek şekilde Cenab-ı Allah yaratmış.
Evet, aynı zamanda da gece olduğu zaman 12 saatlik bir uykuya yatıyorlar bu enerjilerini toparlamak için. Şimdi onunla da ilgili videoyu gösterelim. Bakın, muazzam bir uçuş teknolojisi var. Yani normalde hiçbir kuşta olmayan bir teknoloji bu. Olduğu yerde sabit kalabiliyor. Gagasıyla o sırada nektarı alabilmek için zaten buna ihtiyacı var. Burada görüyoruz bakın mesela kanadını çırpmasını. Ve kafası sabit, bakın hiç kıpırdamıyor. Hatta nektar aldığı çiçek bile kıpırdamıyor. Yani normalde biz çiçeğin içinden nektarını almaya kalksak, hani hareket ettirmeyi bırakın, büyük ihtimal parçalarız çiçeği, yani beceremeyiz.
Evet.
Bakın hiç hareket, kafası hareket etmiyor, çiçek de hareket etmiyor. Ama kanatlara bakıyorsunuz, muazzam bir hızla çırpıyor kanatlarını. Ve bu kuşun bir anda bütün özellikleriyle bu şekilde olması gerekiyor. Yoksa yaşamını devam ettirmesi mümkün değil.
Maşallah, evet. Bakıyoruz o kadar hızlı kanat çırpıyor ki yani orada biz böyle perde gibi görüyoruz onu.
Evet, evet.
Maşallah.
Bir de kanatlarının çırpmasının dışında kendisi de güzel hayvan. Yani evet, böyle renkleri, o renklerdeki uyum, o dikkat ettiyseniz o yeşili sarısı hep böyle büyük bir ahenk içerisinde. Yani baktığınız zaman da estetik açıdan çok güzel maşallah.
İnşallah. Evet, bir de mail gelmiş, onu okuyalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Öncelikle kendinizi kutlarım. Sizinle şu konuyu paylaşmak isterim. Biz öğretmenlere etik hakkında bir seminer vermeyi, üniversite hocası geldi. Sonunda konu yaratılışa geldi. Hoca herkesin Allah'a inandığını söyledi. Ancak güçlünün zayıfı ezdiği bir gerçek dedi. Ben itiraz ettim. Çünkü bunu kabul ettik. Kurallarına asla uymamak. Bunu kabul etik kurallarına asla uymamak demekti. Buna göre öğretmen asla adaleti olmayacaktı. Sınıfta güçlüğü kayıracaktı zaten. Hep öyle yapıyorlar. İyice anladım ki Darwinizm sizlerin sayesinde yerle bir olmazsa inandım demeleri yeterli değil. Nervin Onay yazmış. Tabii biraz önce programın ilk başında bahsetmiştik. İşte Kur'an'daki ayetler var ama bir de hayatın gerçekleri var diye bir mantık var. Haşa, Kur'an'ı tenzih ederim. Öyle bir şey yok. Yani burada da benzeri bir mantık olmuş. Yani işte tamam, evrim yok ama hayatın gerçekleri, mücadele, işte büyük balık küçük balığı yutar gibi bir şey yok. Biz canlı türlerine bakıyoruz mesela. Bir tür kendi içerisinde muazzam birbirini koruyor. Darwinist mantığa göre düşünürseniz o zaman insanlar da bir tür. Çünkü her şey, her canlıyı ayrı ayrı tür olarak nitelendiriyorlar. O zaman öyle, o mantıkla bakarsak bizim de birbirimizi korumamız gerekiyor. Zaten Allah'ın ayetleri gereği bunu yapmamız gerekiyor inşallah.
Orada tabii mesela sorulacak soru şu olabilir. Yani canlılar doğada birbirini ezdiklerini kabul bile etsek, yani bunu senin yapman mı gerekiyor? Yani, evet, yani onlar yani mesela aslan ceylanı avlıyorsa, hani senin de senden daha zayıfa merhametsiz mi davranman gerekiyor? Yani bu bunu kabul ediyor musun, bunu onaylıyor musun, tasvip mi ediyorsun gibi bir yani soruyla tam düşünce ortaya çıkartılabilir. Çünkü doğada tabii ki şefkat söz konusu, canlıların yavrularına gösterdikleri şefkat söz konusu. Ama bunun yanında tabii ki hayvanlar avlanıyordu yani. Birisi diğerini yiyor. Yani bu zaten Allah'ın yarattığı doğal bir süreç. Evet. Yine yaratılış çerçevesinde her şey gerçekleşiyor.
İnşallah.
Ama yani orada bakış açısı önemli. Aslan Celal'ın parçaladı diye sen de gidip insanlara zulüm mü yapacaksın? Ha, doğada ben bunu görüyorum diye o zaman ben de bunun aynısını uygulayayım diye fikir mi yürüteceksin?
Ya buradan kardeşimize de söylemiş olalım inşallah. Güçlünün güçsüzü ezdiği işte böyle bir dönemde değiliz inşallah. Ahir zamanda olduğumuzu söylüyoruz. Altın çağda olduğumuzu, mukaddes bir zamanın tam içinde olduğumuzu söylüyoruz inşallah. Bugünlük programımızın da sonuna geldik inşallah. Akşam 22'deki Atlan Oktar'la gece sohbetlerinde buluşmak dileğiyle inşallah. A9 TV, Harun Yahya TV ve Kocaeli TV'nden de canlı sohbeti takip edebilirsiniz. Hayırlı günler, hayırlı kandiller inşallah.